Ayrım 6. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 77. 17. Karagöz ve boş verin beni 2 gündür aydınlık penceresi denizliklerinde sürekli yer değiştirdiler. Uçtuklarını hiç görmedim. Sabah uyanıyorum mutfak penceresindeler. Akşam geliyorum arka pencerenin denizliğindeler. Nasıl uçtuklarını merak ediyor, bunu görmek istiyorum. İnsanın çocuğunun emeklemesini görmesi gibi bir şey bu. Bir sıçrama biçimi mi, bir uzun atlama denemesi mi, bu 1,5 metrelik yolculukları. Kaç kanat çırpışta ulaşıyorlar pencereden pencereye, doğru dürüst kanat çırpabiliyorlar mı acaba? Akşam işten eve geldim, hangi penceredeler diye baktım, hiçbirinde yoklar. Uçmayı öğrenip gökyüzüne mi çıktılar? Aydınlık boşluğunun zeminine baktım. Karagöz orada. Uçamayıp yere düşmüş. Boş verin beni uçup bir yerlere mi gitti? Yoksa o da mı bir kuytuda? Galiba tam öğrenemediler uçmayı. Uçacağız zannıyla patıranıp atıyorlar kendilerini boşluğa. Uçamayıp yere düşüyorlar herhalde. Belki de düşe kalka öğrenilen bir şey uçmak. Bebeğin emeklemesi, tay tay durması ve yürümesi aşama aşama oluyor. Bebek de yürümeyi düşe kalka öğreniyor. Evet ama bebeğin elinden tutan annesi, belinden destek veren babası var. Bunlarınkiler kayıplar. Belki tünedikleri bir yerin dibinde bomba patladı, terör kurbanı oldular. Yalnız insanları öldürmüyor ki bombalar, arada ölen hayvanlar da var. Onlar şehit sayılmıyorlar. Sonuç olarak Karagöz ve Boş Verin Beni'nin benden başka kimseleri yok. Uçmalarına yardımcı olmak için ne yapabilirim? Korkarım, pek bir şey yapamam. Dert oldu bu kumru yavruları bana. Ele avuca sığmaz sıkıntım yokmuş gibi. Sanki ben doğurdum. Neredeyse öyle. Doğuran ortada yok. Demek ki anneniz benim sizin ya da babanızım. Ben de tam bilemiyorum konumumu. Denilebilir ki sizin anneniz hiç olmadı, sizi ben doğurdum. Ya da anneniz uzun bir yolculuğa çıktı, ben sizin babanızım. Durumu onlara kuş diliyle belirtsem daha mı kolay anlarlar acaba? Begeenigi, sizinigi, babanigi, aganigi, maganigi. Hiçbir bok anlamazlar. Onlar gibi guruldamam lazım. Kumrucayı öğrenmem gerek. Gukku, rukku, gukkuru. Her anlama mı geliyor acaba? Olamaz. Arada çok özgün, kısa ve kesik guruldamalar var. G, K ve U harfleriyle sınırlı oldukları kesin. Bilmediğim bir dilde cümle kurarcasına seslendim Karagöz'e. Guk guk guk guruk guruk guru. Başını devirdi, gözünü gözüme denkleştirdi, anlamsızca baktı bana, belki de alaylı. O senin dediğin kumrucada bir şey demek değil mi demek istiyor bana? Niçin deli gibi bu kumrulara taktım ben? Buraya yumurtlamasa Karagöz'ün annesi, hayatımda böyle bir olay yok. Kumru dediğin guk guruk gu guk guk guk sesini çıkaran kuş. Çocukluğumdan beri duyduğum bir ses, karga sesinden, martı sesinden farklılığı daha caza yakın olması. Ve fakat bütün bunlardan bana ne? Alcatraz kuşçusu muyum ben? Bir hapishanede değilim ki. Onlarla bu kadar ilgilenmemin saçma olduğunu düşündüm. İşim gücüm var benim. Aslında işim dediğim severek yaptığım bir şey değil. Bin arabaya adım adım Anadolu. Kapı kapı dolaş, aç bagajı. Buyurun efendim, firmamızın pazarladığı en son ürünler, her eve lazım. Fiyatlarımız gayet uygun. Sipariş miktarına göre gayet cazip indirimlerimiz var muhabbeti. Karşındaki tip her eve lazımlığı konusunda uzun tereddüt geçirdikten sonra 50 tane alsak promosyon olarak kaç tane hediye edersiniz? Sinir kakan sorusuyla işi yokuşa sürecek, belki de hiçbir sipariş alamadan kapanacak gün. Anadolu'nun bir kasabasında sıcak suyu arızalı bir otelin "Burada kalınmaz ki abi" diye bas bas bağıran odasında. O gün satış yoksa prim yok. İş mi lan bu? Her an bırakabilirim işi. Bu konuda geç bile kaldım. Ve fakat daha önce yeni bir iş bulmam gerek. Yeni bulacağım iş daha sıkıcı olabilir. Burada oldukça özgürüm. sabahın köründe gitmek zorunluluğu yok. Keldoğan Bey bilgisayar özürlü olduğu için mesai boyunca istediğim zaman internette slalom yapabiliyorum. İşlerim bitince kapatıyorum bilgisayarı, mesai saati sonunu beklemek zorunda değilim. İşim bitti, ben çıkıyorum Keldoğan Bey. Üstelik iş Karaköy'de, ev Beyoğlu'nda, hiç arabamı kullanmadan tünelle gidip geliyorum. Anadolu yolculukları da bir özgürlük aslında. Keldoğan Bey yok. Kimde var bu memelerin tacizi yok. Az dem çok susuz, demli çaylar içerek geçiyor günler. Buradan ayrılıp hemen yeni bir iş bulamazsam kumruların ekmeğini hangi parayla alacağız? Olaya sadece kumrusal açıdan bakmam da salakça. Ben neyle geçineceğim? Kendimden önce kumruları düşünüyorum. Mahkum muyum lan ben bu kumrulara? Aslında bir hapishanedeyim de farkında mı değilim bunun? Hayır, değilim. Bu salak kuşlarla bu kadar uğraşmama ve onları dert edinmeme de gerek yok. Yalnızlıktan mı kaynaklanıyor yani benim ev içinde ses özleyen kulağımın televizyonu açmak yerine pencerede kuş sesi bekleyişi? Sanmıyorum. Bu kadar salak olamam. Kuş beyinli miyim ben? 18. Kanat çırpmayı öğrenmenin, uçmayı becermenin keyfini çıkarıyorlardı kuş bakışı, çok ışıklı Beyoğlu'nun gecesinin gökyüzünde. Karanlıkta uçuş daha güzel demek anlamına gelen mutlu guruldamalar ifraz etti gökyüzünde süzülerek, kuş beyninde Antoine de Saint-Exupéry'ye yer olmayan boş verin beni. Daha da güvenli. O kocaman beyaz canavar kuşlar bizi göremiyor yanıtıyla birden yön değiştirdi Karagöz. Nereye gidiyorsun diye guru guru edip o yana çark etti kanat çırpışlarını boş verin beni. Kuyruğuyla dümen rüzgarını ayarladı. Biraz da şu tarafa uçalım, buralar çok gürültülü. Guruldamasıyla Haliç tarafına kanat çırpmayı hızlandırdı Karagöz. Beyoğlu'nu inleten desibel kavramsız diskolardan uzaklaştı. Niye deli gibi kanat çırpıyorsun, bir yere yetişmeyeceğiz ki? Gezintiye çıktık, yavaş ol biraz anlamında. Gurultuyla homurtu arası sesler çıkararak izledi onu. Boş verin beninin daha düzensiz ve ağır aksak kanat çırpmaları. Perapalas'ın damına iniş yaptı. Kuşlar polisiye romanlar okumadığı için Agatha Christie kavramı olmayan Karagöz. Boş verin beninin oraya ulaşmasını beklemeye koyuldu. Kanat çırpmıyor ki düşmemek için debeleniyor. Hiçbir zaman öğrenemeyecek uçmayı diye guru gurulandı. Nihayet ulaştı Perapalas'ın damına, tünede. Atatürk'ün odasının tam üstünde olduğunu hiç bilmeyerek Mustafa Kemal kavramsız boş verin beni. Gökyüzünde yıldızlar, Halice vurmuş ayın şavkı. Viyaklayarak birbirini kovalar gibi iki tane azman martı geçti üstlerinden. Sabahları çok şamata yapıyorlar bunlar diye guruldadı boş verin beni. Evet, hepsi aynı anda bağırışıyorlar. Ne konuşuyorlarsa. Ayrıca sesleri çok çirkin. Guru gurusundan sonra hadi gel uçuyoruz demek ister. Kumrusal sesler çıkardı gözü kararlı Karagöz. Kanat açtı gökyüzüne. Lan şimdi konduk yahu muhalif cümlesini guruldanarak bıraktı kendini boşluğa. Atatürk'ün odası üstünden süzülerek Halice doğru inişe geçti boş verin beni. 19. İş yerinden ablam aradı. Merhaba abla, nasılsın? O iyiymiş de ben nasılmışım? Ne olacakmış benim bu sefaletimin sonu? Bir sefalet yok abla derken tıkıyor ağzıma lafın lasını. O çok güzel, Amerika'da eğitim görmüş, kibar bayan, nişanlanmış, onu kaçırmışım. Neyse, kısmet neyse o olurmuş, başka bir bayan varmış, çok genç değilmiş, benden birkaç yaş ufakmış ama daha genç gösteriyormuş, boyu boyuma uygunmuş, bir bankada müdür yardımcısıymış, çok yakında müdür olacakmış, o müdür olunca o bankadan kredi alıp kendi işimi kurabilirmişim. Adım adım Anadolu dolaşarak kapkaçak satmak iş değilmiş, bunun sonu yokmuş. Keşke hiç istemeden girdiğim maden fakültesini bitirseymişim. Bankacı bayana fotoğrafım gösterilmiş, beni beğenmiş, tanışmak istiyormuş. Kesemiyorum sözünü, ablamdan çekiniyorum. Benden 10 yaş büyük. Çocukluğumdan beri bana hükmetmeye, hayatımı planlamaya alışmış, kıramıyorum onun benim üstümde yarattığı bu tartışılmaz otoriteyi. Kırabilirim aslında, artık çocuk değilim. Ama ablam çok kırılır, küser bana. Çocukken de eğer dediğini yapmazsam küser, günlerce konuşmazdı benimle. Ablam bana küstü diye geceler boyu ağlardım. Bana çok büyük gelen yatağımda, tavanı çok yüksek karanlık odamda. Abla, istersen iş çıkışı arayayım seni, diyebildim. Az dem çok su çay bardağı içinde oraletimsi bir sıvı bıraktı masama. Artık hiç mi çay koymuyor içine? Bu ecnebi sıvı nedir? Bu ne bu? Bütün bunları ona soramıyorum. Kulağımda telefon, ablam yaylım ateşinde. Sigara yaktım, içine şeker atıp oraletim trak sıvıyı karıştırarak ablamı dinlemeye koyuldum. Çocukluğumdan beri hep o konuşur, ben dinlerim. Bir an önce evlenmem lazımmış. Yalnız yaşanmazmış. İlerleyen yıllarda bu daha da sorun olacakmış. İnsana hayat arkadaşı şartmış, bana bir şey olsa beni kim hastaneye götürecekmiş. Ambulans abla, diye söze girmek istiyorum. Ablam dinlemeden devam ediyor. Ben de pek dinlemeyerek azdem çok sunun ne olduğu anlaşılamayan ılıman sıvısına çay muamelesi yapıyorum, sigaramı tüttürüyorum. Peki tanışalım o hanımla abla, diyerek konuyu kapatmaya uğraşıyorum. Tamam, cumartesi akşam bize yemeğe geliyorsun, buyuruyor. Cumartesi gelemem abla, cuma Anadolu'ya gidiyorum, diye yalan söylüyorum. Gelir gelmez beni ara, bunu kaçırmamamız lazım, diyerek kapatıyor telefonu. Beni bir an önce baş gözetmek konusunda kararlı, hiç benim fikrimi sormadan. Daha önceki kısa süren evliliğimin de mimarı sevgili ablam. Ona hayır diyemediğim için bana bulduğu kıza evet dedim. Belki çok kızar diye ondan gizli boşandım. Bilgisayardaki işlerimi bitirdim. Müdürüm Kel Doğan Bey'e tekmil verdim. Çıkar ayak koridorda yolumu kesti. Kimde var bu memeler? Bir yerde iki tek atalım mıymış? Beyin hassiktir diye düşündü. Kulaklar kendilerine inanamadılar. Beyin ağza bir yemeğe yetişmek zorunda olduğunu söyle komutunu gönderdi. Ağız durumu kimde var bu memelere bildirdi. Ancak hiç gereği yokken inşallah başka bir akşam gibi bir ek ifrazatta bulununca beyin çok sinirlenerek ağza fırça çekti. Oh iyi oldu diye düşündü kulaklar, sımsıkı kapandı ağız. Bütün organlar hep birlikte merdiveni inmeye başladılar. Karaköy Meydanı'nın alengirli kırmızı ışıklarını başarıyla aşarak tünel girişine ulaştım. Her bindiğimde ya kayışı koparsa diye ürktüğüm trenimsinin rutubet kokusuna sığındım. Korkum yersiz değil, çünkü tarihte daha önce kopmuş ve hepimiz Türk'üz, her an kopabilir. Bundan sorumlu belediye çalışanının o kayışları sık sık denetlediğini sanmıyorum. Kayış kopmadan ulaştım İstiklal Caddesi'ne. Taş döşeme işi hızla devam ediyor. Kimi yerlerden zar zor geçiliyor. Sağ tarafı döşerlerken sol tarafı kırıyorlar. Hızla tünele doğru yürürken aynı hızla çark edip Taksim'e yönelik bir yürüyüşe geçti. İki tesbihli amaçsız Beyoğlu gezer. Sanki caddede bir aşağı bir yukarı gidip gelmek zorunda devriyelermiş gibi. Cep telefonum çaldı. Ablam arıyor. Açmadım. Telefonu sessiz konuma aldım, attım cebe. Sonra arar duymadım derim. Bu taş kırma gürültüsünde nasıl duydum ki ben onu? Annem ve babam ben küçücükken trafik kazasında öldükleri için ablam babam gibi annem gibi bir şey. Benim hayatımın nasıl olması gerektiğini, onun karar vermesinin tartışılmazlığını, ılımlı bir Müslümanın şeriat düzenine inandığı biçimde benimsemiş. Senin hemen evlenmen farz. Taşlı barikatları insan selini aşarak vardım eve. Sokak kapısından girdim. Asansör kapısı önünde o mereter bozulduğunda gelen sıska, çok fena esmer ve her geldiğinde disiplinli bir biçimde 4 günlük sakallı usta dikilmiş, bir eli cebinde, diğer elinde cep telefonu, terastaki öbür usta ile konuşmaya uğraşıyor. Seninki çekmiyor, sesin duyulmuyor, yer değiştir Muhsin. Beni başıyla selamladı. Merhaba usta, gene mi asansör bozulmuş? He yahu, Yoksa benim burada ne işim var? Yöneticinin hanımı yüzünden. Çok şişman, 1000 kilo. Onun bu asansöre sığabilmesi mucize. Bu entipüften asansör çekmez o kadını. Her seferinde söylüyorum yöneticiye. Siz terasa vinç koydurun, yenge hiç binanın içine girmek zahmetinde bulunmadan kaldırımdan binsin, terasta insin diyorum. Hiç oralı olmuyor. Bu sırada cep telefonundan Muhsin'in sesi geldi. Sıska, çok fena esmer ve her geldiğinde 4 günlük sakallı olmayı nasıl başardığını çok iyi çakamadığım usta bağırarak onunla konuşmaya koyuldu. Ben yukarı çıkmak üzere merdivene yöneldim. He Muhsin, ikinci katla üçüncü katın arasında kalmış. Yok yok, yukarı çekemeyiz. Şişman yenge içinde. Usul usul aşağı sarkıtacağız deyince merdivenden geri döndüm. Yöneticinin hanımı asansörün içinde mi kalmış? He yahu. Problem sorunu orada. İçi boş olsa çekeceğiz üçüncü kata. Fakat maşallah yenge asansörden ağır. Asansör kapısı önündeki konuşmalara uyuz olan çıt istemem hanım fırça çekmek üzere kapısını aralarken hızla çıktım merdiveni, sessizce daireme sızdım. Ne oluyor burada? Siz şuradaki yazıyı okumadınız mı? Okuma yazmanız yok mu? Diye başlayan uzun fırçadan ben nasip almadım. Sıska, çok fena esmer ve 4 günlük sakal kesen özgün bir tıraş aleti olduğu tartışılmaz usta yedi tüm fırçayı. Doğru mutfağa gittim, denizliklere baktım, kumrular yoklar. Kim bilir neredeler? Gece gelirler herhalde, belki de sabah. Geceyi nerede geçirecekler? Ev telefonu çaldı, gidip açtım, ablam. Cepten aramış, uzun uzun çaldırmış fakat açılmamış, çok merak etmiş. Sokaktaydım abla, duymadım. Her neyse diyerek ana konusuna dönüyor. Bankacı hanımla çok iyi anlaşacağımdan, mutlu bir çift olacağımızdan eminmiş, ayrıca kadın çok iyi yemek yapıyormuş. Meyhane köşelerinde mezeyle karın doyurmaktan kurtulacakmışım, zaten bu yüzden son zamanlarda bir deri bir kemik kalmışım. Eve geldiğimde önümde sıcak yemeğim olacakmış. Telefon ahizesini tutan elim yoruldu, öbür elime aldım, televizyonu açıp sesini kıstım, sigara yaktım. Kanal gezinerek ablamı dinlememe konumuna geçtim. İngiltere Ligi'nden bir futbol karşılaşması, kırmızılar 1-0 öndeler. Maviler deli gibi saldırıyorlar ama şanssızlar. İşte şu an bir topları direkten döndü. Hakem de kırmızılardan yana sürekli mavilere faul çalıyor, sarı kart gösteriyor. Ben de o ibne hakeme inat mavileri tutuyorum. 20. Sabah kalkar kalkmaz pencere denizliklerini inceledim. Aydınlık boşluğunun zeminine baktım. İkisi de yoklar. Uçup gittiler işte. Kanat çırpıp uçana kadar mıydı yani muhabbetimiz? Gene de ekmek ufaladım denizliğe. Akşamüstü eve gelince her ikisinin de bir üst katın banyo penceresinin denizliğine tünemiş olduğunu gördüm. Yahu gelin buraya. O kat bizim değil. Bakın ekmeğiniz suyunuz burada. Siz o dairenin kumrusu değilsiniz ki, bizim daire burası. Orası genel giderlere katılmam beylerin evi. Sanki boşa konuşuyorum, salak salak bakıyorlar. Guruldamaları geliştirdiler, değişik uzun ve kısa denemelerde bulunuyorlar. Belirli bir sesi çıkarabilmenin mutluluğuyla o gukguruklu teraniyi uzun süre yineliyorlar. Oldukça büyüdüler, kumru yarısı boyutundalar. Devrisi gün hiç uğramadılar, öyle kala kaldı ince kıyım ekmek kırıntıları. Benden hiç izin almadan Beyoğlu keşfine çıktılar herhalde. Nasıl disipline sokacağım ben bu çocukları? Artık rahatlıkla uçuyorlar, zaman zaman gaz kesip kanat çırpmaya son vererek süzülüyorlardı gökyüzünde. Kuş bakışı bir Beyoğlu incelemesi. Aşağıdaki caddede kendilerine yem veren yaratığa benzeyenler kalabalığı. Onlar uçamıyorlar, sadece kımıldıyorlar, yürüyorlar. Çok kalabalıklar, yürüyemiyorlar, birbirlerine çarpıyorlar. Çok salaklar diye guruldadı Karagöz. Kanatları yok, onların durumu çok zor. Böyle milim milim yürüyerek bitmez ki yol, diye gakkukladı boş verin beni. Viyaklayarak kocaman bir martı geçti üstlerinden, Korkudan Beyoğlu'nun orasına burasına sıçarak aydınlık boşluğuna sığındılar. Boş verin beninin sıçkısı omuzuna düşen tesettürlü kız bunu bir uğur işareti olarak değerlendirip hemen bir milli piyango bileti satın aldı. Kumruların suyu hiç azalmamış, yan kaptaki süt mayalanmış yoğurt olmuş, ortada yoklar. Karagöz ve boş verin beni uçmayı öğrenince terk mi ettiler beni? Sanmıyorum, bu kadar nankör olamazlar. Kim onlara ince kıyım taze ekmek verecek? Ve fakat gökyüzünü Beyoğlu'nu keşfettiler. Sapıttılar tabii. Üstüme üstüme geliyor kumrulu bahar. Üsküdar'a gitmem gerek iş icabı. Vapurla gitmeyi uygun buldum. Yıllar sonraki sirkeci, kabataş, ereksiz ve gereksiz vapur yolculuğundan sonra bu kez belirli bir amaçla bilinçle bineceğim. Çayı az dem çok sununkinden çok güzel vapura. Haydi gelin Üsküdar'a gidelim mi kumrular? Ben binerim vapura, siz uçarsınız vapurun kıçında. Çok yorulursanız taksiyle geri geliriz. Taksici bize bu konuda anlayış gösterir. Ben onu ikna ederim. Fakat taksinin içine sıçmak yok. Kenef denen bir yer var. Ben size öğreteceğim onu. Kakanız gelince uçup oraya gideceksiniz. Siz oraya yapın, sifonu ben çekerim. Ya da kombinin dibindeki saksılara yapacaksınız. Büyük abdestinizi gübre olarak, saksılardaki nebatat da bundan mutlu olacak. Sonuç olarak eğer birlikte yaşayacaksak, sizin de bu evin düzenine bir uyum sağlamanız gerekiyor. Hayat bu kadar sizin kanadınızın keyfine göre olamaz. Yağmura dönecek gibi güneş, yan binanın damında bir kumru var. Benimkilerden biri olamaz, eşek kadar. Vakit geldi, Asya'ya geçiyorum kumrular. Hava kararmadan dönün eve, babanız sizi özler. Madem biz bir aileyiz, sizin de öğrenmeniz gereken aile terbiyesi, ailenin kuralları, reisi falan gibi şeyler var. 6. ayrımın sonu. Sayfa 91.